Ayrım 29. Sayfa 455. 3. Bölüm 1. Yanlış odada, yanlış yatakta ve yanımda yanlış adamla uyandım. Küçük bir lambanın soluk ışığını saymazsak oda karanlıktı. Nefes alıp verişini dinledim ama yüzüne bakamıyordum. Odadan çıkmalıydım. Onu uyandırmamaya kararlı olarak yatak örtüsünden sıyrıldım. "Hey," dedi. Uyumuyordu. Dirseklerin üzerine doğruldu. "Nereye gidiyorsun?" "Eve. Neden uyumuyorsun?" "Seni izliyordum." Ürperdim. "Yanlış anlama," dedi. "Sadece iyi olduğuna emin olmak için." Ona sırtımı dönmüş olarak yere savrulmuş giysilerimi bulmaya çalıştım. Çıplaklığımı gizlemeye çalışsam da kolay değildi. "Ana, sabaha kadar bekle. Eve gitmek istiyorum." "Birkaç saatte fark eder ki." "Eve gidiyorum." Sütyenimi bulamıyordum. Yataktan kalktı. Bana dokunmasını istemediğim için uzaklaştım. "Dışarı çıkıyorum. Daha rahat giyinirsin." Odadan çıktı. Sadece bacaklarına bakacak cesaretim vardı. Yüzüne bakmak istemiyordum. Geri döndüğünde giyinmiştim. Elime bir kahve fincanı tutuşturdu. "Sana bir taksi çağırayım." "Tamam," dedim. Ona bakmamayı sürdürerek. Bütün korkunçluğuyla bir önceki günü hatırlamaya başlamıştım. Giysilerimi sıyırıp ona benimle sevişmesi için yalvarışımı. "Seviş benimle. Sen bir erkeksin. Benimle sevişmek için bana karşı bir şeyler hissetme ihtiyacın olmamalı." Umutsuzluğumu, öfkemi ve çaresizliğimi boşaltmak için ona ihtiyacım vardı. Daha fazla acı çekmemek için ölü kocamı ruhumdan atmak istiyordum. Taksi geldi. Sabahın çok erken saatleri olduğundan sokaklar boş ve sessizdi. Önceki gece tek bir bardak içki içmemiş olmama karşın akşamdan kalma hissediyordum. Dairemin kendimi güvende hissettiğim duvarlarına kavuşunca zarfı yeniden çantamdan çıkarttım. Ve Aydan'a benzeyen ama Aydan olmayan çocuğun fotoğrafına baktım. Önceki gün. Önceki gün merdivenlerde oturup fotoğrafı incelerken Red Sox şapkalı çocuğun Aydan olmadığını bana anlatan alnındaki yara izinin eksikliği olmuştu. Aydan doğumda bu yarayı aldığından bütün yarı hayatı boyunca taşımıştı. Oysa bu çocuğun cildi pürüzsüzdü. Fotoğrafta tarih olmamasına karşın çocuğun yaklaşık 18 aylık olduğu belli oluyordu. Doğru olamaz diye düşündüm. Fotoğrafla birlikte bir de özel yazı kağıdına yazılmış bir mektup vardı. Kadının söyleyeceklerini bilmek istemediğim için okumayı düşünmemiştim. Yine de şöyle bir gözden geçirince sürpriz, sürpriz, elbette Jenny'ydi. Gözlerim karardı ve bayılacakmışım gibi geldi. Yıllarca Aydın'a sahip olmuştu ve şimdi de çocuğuna. Benimse hiçbir şeyim yoktu. Ellerim titriyordu. Mitch'i aradım ama Mitch olmayan biri telefonuna yanıt verdi. Mitch'in telefonu. Mitch'le konuşabilir miyim? Şu anda olmaz. Elinde bitirmesi gereken önemli bir iş var. Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu. Kızgındım. Kahrolasıca ver onu telefona. Ona Anna'nın aradığını iletin. Acil. Hatta çok acil olduğunu söyleyin. Ama telefona bakan kişi Mitch'e seslenme gereğini bile duymadı. Bunun yerine bana dönüp, "Mitch şu anda büyük baskı altında. Bitirdiği anda aradığınızı ileteceğim," dedi. Telefonu kapatıp duvara bir tekme savurdum. Kim, kim, kim? Gerçek erkeklerden biri olmazdı. İşi uzatmak istemiyordum. O anda Mitch olmaması gerektiğini anladım. Olması gereken kişi Nikolas'tı. Sevimli küçük Nikolas. O yapardı. İş yerinden onu aradım. Sesli mesaj sistemi çıktı. Cep telefonunu aradım. Yine sesli mesaj servisi çıktı. O zaman evde olmalı diye düşünüp evi aradığımdaysa yine sesli mesaj sistemiyle karşılaştım. İnanamıyordum. Buna ihtiyacım vardı. Neden karşıma bunca engel çıkıyordu? Öfkemin orta yerinde bir şeyi hatırladım. Çantamı alıp içindekileri yere döktüm. Bulamayacağıma emin olsam da gözüm küçük bir kağıt parçasını arıyordu. İşte oradaydı. Küçük kıvrılmış bir kağıt. Angelo'nun numarası. Rachel'la Jenny'de otururken tanıştığım adam. Nicholas'la olmaması gerekiyordu. Tek seçenek Angelo'ydu. Ne yazık ki Angelo'nun numarasına da yanıt veren olmayınca telesekretere mesaj bıraktım. Ben Anna, Rachel'ın kız kardeşi. Bir sabah Jenny'de tanışmıştık. Beni arayabilir misin? Telefon numaramı bıraktım. Çantamı toplayıp yere oturdum. Aklıma başka kimse gelmiyordu. Kimse yoktu. Belki işe gitmeliydim. Bir anda sanki beni bu kafa karmaşıklığından kurtarmak istercesine telefon çaldı. Biri arıyordu. Kim? Alo? Kevin'di ve sesi sinir krizi geçirmek üzereymiş gibi çıkıyordu. Anna, şehirdeyim. Konuşmamız gerek. Önemli değil Kevin. Her şeyi biliyorum. Kahretsin. Sana nazikçe söylemek istemiştim. Ama üzülme. Velayet için savaşacağız ve alacağız. Onu buraya getireceğiz. Sen ve ben. Nerede buluşmak istiyorsun? Nerede kalıyorsun? Benjamin Oteli'nde. Doğrucu Oteli'ne git. Seninle orada buluşuruz. Demek Mitch, Nicholas ya da Angel değil de Kevin olması gerekiyordu. Kimin aklına gelirdi ki? Taksi çağırıp aşağı indim. Benjamin Oteli, Doğu 50. Cadde. Sonra tekrar fotoğrafı elime alıp incelemeye başladım. Birkaç gün önce çekilmiş olmalıydı ama bu olayların akışını kavramamı kolaylaştırmıyordu. Aydan'la ilk ne zaman tanıştım? Ne zaman ilişkimizi resmileştirdik? Bu çocuk tam olarak kaç yaşındaydı? 18 aylık gibi duruyordu ama yaşına göre küçük ya da büyük olabilirdi. Karar vermeye çalıştım. 19 ya da 20 aylık olsaydı daha mı kötü olurdu? Kafamı toparlayamadığımdan zaman çizgisini oluşturamıyordum. Cep telefonum çaldığında neredeyse duymayacaktım. Selam, dedi bir ses. Ben Angelo. Beni aramışsın. Angelo, evet, ben Anna Rachel'ın. Seni hatırlıyorum. Nasılsın? Şu anda neredesin? Dairemdeyim. 16. cadde. Camdan baktım. Kaç cadde uzakta olduğumuzu hesaplamaya çalıştım. Taksideyim. 2 blok uzakta. Uğrayabilir miyim? Demek Kevin değil, Angelo olmasıydı kaderim. Bölüm 2. Kapı ziliyle uyandım. Vücudumdaki bütün hücreler mayışmıştı. Kucağımda çocuğun resmi, koltukta uyuyakalmışım. Bacaklarım tutulmuş da olsa biraz zorlayınca karıncalanma hissinin rahatsız ediciliğine rağmen ayağa kalkabildim. Kapı zili ısrarla ısrarla çalmaya devam ediyordu. Saat kaçtı? Sabah 8. Bu kadar erken kapıma dayanan tek bir kişi olabilirdi, Rachel. Angelo bir gün önce onu arayıp benim iyi olmadığımı haber vermişti. Luke'la beraber gelmişler ve olanları anlatınca da fotoğrafı görmek istemişlerdi. Sonra beni eve götürmek istemişlerse de onları reddedip Angelo ile kalmıştım. Onun Rachel'a gece olanları ve eve döndüğümü haber verdiğini tahmin edebiliyordum. Selam, Rachel'dı. Selam. Nasılsın? Ölü kocamın bana sadık olmadığı düşünülecek olursa ne kadar iyi olabilirsem o kadar iyiyim. Sadakatsiz değilmiş. Mektubu oku. Nerede o? Çantanda mı? Çıkart. Onun gözetimi altında çantamı karıştırıp mektubu çıkarttım ve bütün isteksizliğime rağmen okumayı denedim. Kelimeler dağılıyor gibiydi. Ben de çareyi onu Rachel'a uzatmakta buldum. Sen oku. Sevgili Anna, bu mektuba nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum. En baştan başlamalıyım sanırım. Ben Jenny. Jenny Wicks. Artık sonrasın. Aydın'ın eski sevgilisi. Cenazede üstün körü tanışmıştık ama ne kadar kalabalık olduğu düşünülürse belki hatırlamazsın. Olup biten ne kadarını bildiğini bilmiyorum. O nedenle hepsini anlatacağım. Bu mektubu kendimi kötü duruma düşürmeden yazmak çok zor ama işte olaylar. Aydan çalışmak için Boston'dan New York'a taşındığında hafta sonları eve dönüyordu. İlişkimiz en başlarda yürüyor gibi görünse de sorunlar olduğunun farkındaydık. Sonra ben birisiyle tanıştım. Hovi, şimdi evli olduğum adam. Ama Aydan'a da bundan bahsetmedim. Hovi'nin de Aydan'dan haberi yoktu. Biraz daha zaman geçince Aydan'a biraz ara vermemiz gerektiğini söyledim. Ama ilişki başlığı altında olmasa da onun Boston'a geldiği zamanlarda sevişmeyi sürdürdük. Kısaca bu süre zarfında hem Hovi hem Aydan'la birlikte oldum. Derken hamile olduğumu öğrendim. Doğum kontrol hapı kullanmama karşın. Ve babanın Aydan mı yoksa Hovi mi olduğunu bilmiyordum. Aydan'la bunu konuşmak istedim ama Boston'a geldiğimde bana benden tamamen ayrılmak istediğini söyledi. Başka birisiyle tanışmıştı, sen. Ve seninle evlenmek istiyordu. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Ona hamile olduğumu söyleyip aranızdaki her şeyin mahvoluşunu izleyebilirdim. Ya da risk alıp çocuğun Hovi'den olduğunu umardım. Hepimizin mutsuz olmasına gerek yoktu. Şansımı denemeye karar verdim ve Hovi ile evlendim. Sonra da Jack doğdu. Bebek Hovi'ye benzemiyordu ama Aydan'a da benzemiyordu. Ben de sorun olmadığını düşündüm. Ama Jack büyüyünce gittikçe Aydan'a benzemeye başladı. Her gün biraz daha Aydan olmasını izliyordum. Bütün düşünebildiğim bu olmuştu. Ve bir gün annem benzerliği fark edip beni çağırdı. Sonunda Aydan'a bir oğlu ve Maddox'lara bir torunları olduğunu söylemek için ahlaki bir zorunluluğum olduğuna karar verdik. Önceleri Hovey ile evliliğimin bozulma ihtimali yüzünden bu fikre çok sıcak bakmıyordum. Önce Hovey'i anlattım, yıkıldı. Bir süre ayrı kaldıysak da şimdi evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Sonra da Aydan'a haber verdim. Senin için endişelendi ve seni aldattığını zannedebileceğini düşünerek çok telaşlandı. Netleştirmek için söylüyorum. Bebek sizin ilişkinizin başlamasından en az 8 hafta önce oldu. Ona benzerliği görmesi için Jack'in fotoğraflarından yolladım. Ama daha 1-2 gün geçmemişti ki araba kazası oldu ve Jack'ten sana bahsedip bahsetmediğini hiç öğrenemedim. Kaza nedeniyle yıkılmış olduklarından annem Maddox'lara haber vermek için uygun zaman olmadığını düşündü. Bir müddet beklemeye karar verdik. Ama Diane ve Fielding, Bay Maddox'un adı buymuş, dedi Rachel. Bir türlü toparlanamadıklarından doğru zamanda gelmedi. Sana da onlara haber vermeden önce söylememin uygun olmayacağını düşündüm. Her neyse, ben doğru zamanı beklerken Kevin benden hızlı davrandı. Perşembe günü Pottsylbourne'da ona rastladım. Çok uzun süredir görmediğim için de çok mutlu oldum. Ama o bir hayalet görmüş gibi Jack'e bakıyordu. Orada orta yerde bağırmaya başladı. Bu Aydan'ın çocuğu. Aydan'ın bir çocuğu varmış. Annemin bir torunu var. Kim biliyor? Anabiliyor mu? Niye kimse bana söylemedi? Ardından yüksek sesle ağlamaya başlayınca güvenlik gelip bizi dışarı attı. Ona bir yerlere gidip kahve içerken her şeyi anlatmayı önerdim. Ama o sinirli gidip velayet için başvuracağından, seni arayıp her şeyi anlatacağından bahsetmeye başladı. Tahminimce daha şimdiden ondan en az bir tane çılgın telefon almışsındır. Seni aramak istedim ama yazmak daha uygun olurmuş gibi geldi. En azından bu şekilde kafa karışıklığına mahal kalmaz. Belki bu Jack'le tanışman için eğer istersen iyi bir fırsattır. Ne zaman istersen, eğer Boston'a gelemezsen onu New York'a getirebilirim. Bir kere daha neden olduğum bütün sorunlar için senden özür diliyorum. Bilmeye hakkın olduğunu ve Aydan'ın bir parçasını yaşadığını bilmenin seni rahatlatacağını düşündüm. Sevgiler, Jenny. Görüyorsun, dedi Rachel. Seni aldatmıyormuş. Sadakatsiz değilmiş. Umurumda değil, dedim. Hala ondan nefret ediyorum. Bölüm 3. Rachel, ben ortalıkta yokken hayatında neler olduğunu bana anlattı. Hala gitmem gereken bir işim ve ne kadar kötü durumda olduğumu aldırmayan bir patronum vardı. Franklin'le konuşup iyi hissetmediğini söyledim. Tanrım, Profesör Redfer ve Devore ekibi benimle buluşmak istiyorlardı ve ben yine ortada yoktum. İyi hissetmemek için hiç de uygun bir zaman değildi. Franklin yakındı mı? Biraz. Sonra Xanax aldı ve sakinleşti. Aslında hiç de fena olmayan bir konuşma yaptık. Bu hafta ve gelecek hafta izin alıp kendini toparlamanı önerdi. Sağ ol Rachel. Benim için bütün bunlarla uğraştığın için sağ ol. Minnettarlığım içtendi. Eğer Franklin'le konuşmamış olsaydı bir daha işe gitmeye yüzüm olmazdı. Şimdi en azından gidip gitmemeye karar verme hakkım yoktu. Tam o anda aklıma geldi. Kevin, hala otelde beni bekliyor muydu? Onunla da konuştum. Boston'a geri döndü. Teşekkürler Rachel. Onu ara. Saat kaç? Saate baktım. 8:20 geçiyor. Çok mu erken? Hayır, çok telaşlanmıştı. Araman iyi olur. İçine düştüğüm durumdan utanarak telefonu elime aldım. Uykulu bir ses yanıtladı. Ben Kevin. Kevin, ben Anna. Çok üzgünüm. Seni öylece unuttuğum için çok üzgünüm. Çıldırmıştım. Önemli değil, dedi. Öğrendiğimde ben de çıldırdım. Pottsylbourne'ın altını üstüne getirdim. İnanabiliyor musun? Beni dışarı çıkartan güvenlik görevlilerine bundan daha iyi yerlerden de dışarı atıldım bile dedim. Jenny'nin nasıl bir sürtük olduğu hakkında bağırıp çağırmasını, velayet davasından bahsetmesini bekledim ama yapmadı. Yeniden medenileşmişti. Dün Jack'i görmeye gittik. Annem, babam ve ben. O kadar tatlı ki. Şimdiden Red Sox taraftarı. Bugün yeniden gideceğiz. Neden sen de gelmiyorsun? Hayır, ama hayır. Gelecek hafta? Hayır. Tamam anne, dilediğin kadar bekle. Ama o kadar sevimli, o kadar şirin ki. Jenny'ye bir bir alayım dedim. O da hemen ardımdan tekrarladı. Bir bir alayım. Hem de aynı ses tonuyla. O kadar sevimliydi ki. Üzgünüm Kevin. Kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Telefonu kapattım. Ve Rachel, Angela'dan özür dilemek isteyebileceğimi söyledi. Tanrım, başımı ellerime yasladım. Çıldırmış haldeydim. Giysilerimi parçaladım. Onunla sevişmek istedim ama o kabul etmedi. Elbette etmez. Onun nasıl biri olduğunu zannettin. Bir erkek, hepsi bu. Lafı geçmişken Joey, Jackie'ye dönmedi mi? Henüz dönmedi. Döneceğini de zannetmiyorum. Ne? Ben bir iki gün bu konuyu düşünüp sonra Jackie'ye onu geri alması için yalvaracağını varsaymıştım. Kahrolası. Bölüm 4. Kemiklerimin en son ne zaman bu kadar acıdığını hatırlamıyordum. Her biri. Ellerim ve ayaklarım da acıyordu. Sinir bozucu bir haline gelmiştim. En az Joey kadar sinir bozucu. Aydan'ın bütün resimlerini ortadan kaldırmış, duvarlardakileri, televizyon üzerindeki çerçeveli resmi, cüzdanımdakini bile ve yatağın altına tıkmıştım. Birlikte olmaya katlanabildiğim tek insan hiç durmadan ağlayan Jackie'ydi. Hormonlar yüzünden deyip duruyordu. Joey yüzünden değil, onunla ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece hormonlar yüzünden. Jack ile olmadığım zaman deliler gibi para harcıyordum. Maaşımın tamamını kira için ayırmam gereken para dahil tamamen harcadım. Umurumda değildi. Siyah takım elbise, siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve klo çantalar. Her imza atışında Neris Hemming için benden alınan 2.500 doları düşünüyordum. Aslında o paranın peşinden gitmeli, geri istemeliydim. Ama imzaladığım kağıtlar arasında bunu yapamayacağıma dair ufacık bir madde de vardı. Bir yandan da zaten umurumda değildi. Onun adını duyduğumu dahi unutmak istiyordum. Yeni bir randevu almak gibi bir isteğim de yoktu. Hepsi anlamsızdı. Ölülerle konuşmak mı? Bu kadar aptal olmayın. Akşam bir takım mazoist nedenlerden ötürü televizyonda beyzbol maçı izledim. Dünya serisinde Red Sox Cardinals maçıydı. Ve Babe Ruth'un lanetinden ötürü 1919'dan beri Red Sox bu maçı kazanamıyordu. Oysa bu yıl kazanacaklarına eminim çünkü benim geri zekalı kocam ölmüş ve maçı kaçırmıştı. Gazetelerin spor muhabirleri bu konuya şüpheci de yaklaşsa bir an bile kaybedeceklerini düşünmedim ve kazandılar. Dünyada bu işe şaşırmamış olan tek kişi bendim. Taraftarların heyecanı inanılmazdı. Onlarca yıldır devam eden kötü kader bozulmuş, onca çaba nihayet ödüllendirilmişti. İri yarı adamların ağladıklarını gördüm ve ben de onlarla ağladım. Ama kendime söz verdim. Bu son ağlayışım olacaktı. Senin geri zekalı, dedim ona. Eğer ölmeseydin bunu görebilirdin. Ve o anda bunun Aydan'la son konuşmam olmasına karar verdim.